Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri, ben Gülten Sarı Konuşa Konuşa programıyla karşınızdayım. Bugün Ermenistan'la Azerbaycan arasında sıcak çatışmaya dönüşen krizi konuşacağız. Yaralılar ve ölüler var, can kayıpları var. İki ülke arasındaki gerilim hayli tırmanmış vaziyette. Türkiye Azerbaycan'a desteğini açıklamış durumda. Bugün AKP medyasında yer alan kimi haberlere göre Ermenistan semalarında görülen bir insansız hava aracının Türk yapımı Bayraktar şirketine ait olduğu iddiaları dikkat çekti. Peki neden bölgede gerilim tırmanıyor? Savaş tüm coğrafyaya yayılıyor. Türkiye'nin bu durumdaki payı, rolü nedir? Bunları konuşacağız. Elbette konuğum var. Konuğum siyaset bilimci, antropolog ve Berlin Bölgeler Arası Çalışmalar Araştırmalar Merkezi'nde araştırmacı Yektan Türk Yılmaz. Yektan Bey, hoş geldiniz yayına.
Hoş bulduk Gülten Hanım.
Yektan Bey, öncelikle şunu sorayım size. Azerbaycan ile Ermenistan arasında böylesi bir çatışma sürpriz miydi? Bekleniyor muydu? Türkiye'nin bu çatışmanın ortaya çıkmasında, gelişmesinde herhangi bir rolü var mı? Varsa nasıl bir rolden bahsedebiliriz?
Yani şimdi tabii Dağlık Karabağ meselesi Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki temel şu andaki gerilimin tarihini oluşturuyor ve bu eski bir mesele. Yani aslında ta bu gerilimi 100 yıl başına kadar götürebilirsiniz, 1900'lerin başına kadar götürebilirsiniz, Stalin dönemine kadar götürebilirsiniz, Sovyetler Birliği'nin çöküşünün arifesine götürebilirsiniz, o bölgedeki cumhuriyetlerin bağımsızlaşma sürecine kadar götürebilirsiniz. Velhasıl kelam burada. Eğer illaki hani tarihiyle bakıp tarihiyle açıklama gibi bir niyetiniz varsa o tarih çok katman katman tarih var ve herkese istediği malzemeyi sunacak da bir tarih var orada. Yani olayın herhangi bütün taraflarının da kendi pozisyonlarını güçlendireceklerini düşündükleri bir veriler sunan bir tarih var. Yani burada mesele tabii köklü bir gerilim vardı ama buradaki mesele tabii ki tarihle bir tek açıklanabilecek bir mesele değil. Şunu söyleyebiliriz ama tabii ki 80'lerin sonu ve 90'lar başı itibariyle bunun son evresi. Yani bu Dağlık Karabağ etrafındaki gerilimin artık çatışmaya dönmesi ve bu aynı zamanda da ilginç olan iki devlet için aslında bağımsızlığın oluştuğu, o kurulduğu ortam da oluyor. Yani özellikle Ermenistan açısından kurucu ve Ermenistan Cumhuriyeti Ermenilerini harekete geçirici, birleştirici bir eylem olmuştur tabii ki Karabağ meselesi, Dağlık Karabağ meselesi. Dolayısıyla hani varoluşsal bir önem de taşıyor Ermenistan açısından. Şöyle bir durum, tabii savaş sonrasında bir ateşkes ve bugüne kadar gelen bir kimsenin aslında yani hani bir düşük yoğunluklu bir gerilim diyelim süre geldi son 30 yılda. Bu son 30 yılda tabii çok önemli bir bu gerilimle ilgili çok önemli bir gelişme. Azerbaycan'la Ermenistan'ı karşılaştırırsanız tabii Azerbaycan doğal kaynaklara sahip bir ülke ve beraberinde Ermenistan'a kıyasla çok daha yüksek geliri olan bir ülke. Ekonomik durumu çok daha iyi olan bir ülke ve şaşırtıcı olmayacak bir şekilde Azerbaycan hem Dağlık Karabağ'ı hem de Dağlık Karabağ Savaşı gerilimi etrafında Ermenistan'ın işgal altına tuttuğu toprakları geri kurtarmayı, geri almayı umarak esas itibariyle bir silahlanma silahlanma içerisine girişti. Ve bugüne kadar da aslında eğer bir tek olayı Ermenistan ve Azerbaycan'ın silahlı ateş güçlerine bakarsanız yani Azerbaycan lehine bu durumu değiştirecek noktaya geldi Azerbaycan. Ama takdir edersiniz ki bu iki ülke arasındaki savaş sadece iki ülke arasındaki savaş olamaz. Yani bölgenin kritikliği, Rusya'nın bölge siyaseti, İran'a çok yakın bir yer olması, Türkiye vesaire. Yani dolayısıyla Hani bir tarafın biraz daha güçlenmesi, haydi hadi şimdi zamanı geldi, gidelim alalım bütün topraklarımızı, hatta Ermenistan'ın da topraklarını alalım, onu yapması anlamına gelmiyor. Dolayısıyla burada bir itici güç de gerekiyor, garantör de gerekiyor. Yani velhasıl kelam, evet böyle bir arka plan olmakla beraber bu son çatışma, son gerilim ve bugün artık dün itibariyle topyekün çatışmaya, neredeyse iki devlet arasındaki savaşa, yani yıllardır iki devlet arasında savaş yaşanmıyordu. İki devlet arasındaki savaşa evrilen gerilimi tabii ki Türkiye faktörünü göz önüne almadan anlamamız mümkün değil. Yani son özellikle bir yıldır hani Türkiye bu daha henüz bu gerilimler yokken böyle olası bir gerilimde tarafını yani çok kimse talep etmezken de belirtti önceki sene. Bu sene zaten biliyorsunuz birkaç ay önce tekrardan bir gerilim olmuştu. Yine o zaman da ısrarla bir devlet, bir millet, biz Azerbaycan'ın koşulsuz yanındayız mesajı verdi Ankara. Yani velhasılı kelam son bu çatışmaya dönüşen, yani gerilimin çatışmaya dönüşmesine tabii ki Türkiye'nin siyasetinin çok büyük önemi var bu yatışmada.
Peki Türkiye dış siyasetine çatışmacı bir dış siyaset izliyor denilebilir mi? Benzer şekilde Suriye'de hali hazırda bir Türk askeri varlığı bulunuyor. Kuzey Irak'a yine operasyonlar yapılıyor. Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gerilimde Türkiye tavrını Azerbaycan'dan yana açık bir şekilde kullandı. Ermenistan'a yönelik tehditvari bir söyleme de benimsemiş görünüyor. Ne dersiniz? Yani bölgenin bir savaş bölgesine dönüşmesinde Türkiye'nin bu yaklaşımının etkisi var mı? Benzer şekilde daha önce de konuştuk, Doğu Akdeniz'de de sert bir söylem benimsenmiş vaziyette. Yani Türkiye zayıf olan ya da çatışma ihtimali yüksek olan hassas bölgelerde ki hareket tarzıyla, dış politika tarzıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Bana bunu sanırım son 4-5 podcast'imiz hem görüntülü kayıtlarımızda hem sesli kayıtlarımızda bu meseleyi konuştuk. Benim bu meseleyle ilgili zaten ilkler çok buraya gelmeden önce de henüz hatırlarsınız Kuzey Suriye, Rojava'ya yönelik işgal hareketi olduğu zaman konuşmuştuk. Yani ve o dönemde 3 tane yazı yazdım 5'e. Sonlanmayan yazılardı gerçi ama ahval için. Ve burada ben şu iddiada bulundum. Burada bir savaş rejimi var artık. Yani savaş rejimi ne demek? Bir defa savaş rejimi şu demek. İlk başta iç siyasetle dış siyasetin birbirinden ayırt edilemez. Yani ikisi arasındaki sınırın çekilemeyeceği bir hale geldik. Yani dolayısıyla ilk başta bu gibi çatışma eylemlerine ilişkin veya da çatışma veyahut da gerilim örneklerine ilişkin şunu söylemeyelim. Bu iç siyasette şunu yapmak için, bunu yapmak için argümanı bence çok farklı gerekçelerle sıkıntılı bir argüman. Bir defa bunu geçelim. Yani bu artık iç siyaset, dış siyaset ayrımı kaybolduğu gibi dışarıda neler olduğu aslında içeride bizim yaşadığımız durumu da kesinlikle çok etkiler hale geldi. Bizim en azından son Dünya Savaşı'ndan sonraki birkaç tane epizodu dışında bırakırsak şu anda yani Türkiye'nin dışında olanlar, Türkiye'nin dışarıda yaptıkları Türkiye'nin içerisinde neler olduğuna sanki daha fazla etki yapar duruma geldi. Yani dolayısıyla Türkiye'nin bir savaş rejimine dönmesinin birinci şeyi sonucu içeriyle dışarının farkının ortadan kalkması. İkinci bir şey, bildiğimiz anlamda diplomasinin son bulması. Yani diplomasiyle yapılacak şeyleri, yapılması umulan, beklenilen veyahut da bizim eski Türkiye, eğer Türkiye örneğinde konuşacak olursak, eski Türkiye diplomatların veya yeni Türkiye'nin siyasi aktörlerinin deyimiyle monşerlerin yapması gereken işleri askerler yapıyor. Proxy savaşçıları yapıyor. Yani vesaire savaşçıları yapıyor. Yani Türkiye diplomasi yapma hem kadrolarından mahrum durumda, hem niyetinden mahrum durumda, hem de usulünden mahrum durumda. Yani nasıl yapacağını da bilemez durumda. Ve bunlarla beraber diplomasinin yerini, diplomasinin oynaması gereken rolü savaş güçleri, ülkenin diyelim ki ya silahlı güçleri ya Suriye, Lübnan, Suriye, Libya örneğinde olduğu gibi uzantıları, cihatçı uzantıları veyahut da taraftarı Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin örgütlediği silahlı güçler üzerinden yani diplomasi böyle yapıyor. Şimdi bu ikinci bir şey. Üçüncü bir durumda savaş rejimi olmaya ilişkin. Yani Türkiye'yi yöneten iktidar kesinlikle ülkenin mevcut sınırlarından ve dünya içindeki konumundan rahatsız. Bunu tanımadığını defaten söyledi. Açık açık söyledi. Bunu retorik olarak düşünmemek gerekiyor. Yani bu iktidar eliti Türkiye'nin şu sınırlar içerisinde olmaması gerektiğini düşünüyor. İşte gönül sınırları vesaire gibi farklı ifadelerle söylenmiş. İşte yakın işte haritalar piyasaya sürülüyor. Yani bir nevi kartografik çılgınlık yaşıyor. Hezeyan yaşıyor ülke. Şuralar bizim Orta Doğu'yu işte geçtik. Balkanları vesaire Kafkasya'nın da bir kısmını kapsayan haritalar. Misak milli haritaları diye dolandırılıyor. Yani dolayısıyla elit Türkiye'yi yöneten siyasal elit Türkiye'nin konumundan ve kendi tanımlarıyla çekingen siyasetinden çok şikayetçi ve Türkiye'nin bugünkü konumunu biraz ona da fatura ediyor. Yani işte kurulucu Kemalist kadroların çekingen diyelim ki Batı'ya yönelik uysal tavrının Türkiye'yi böyle bir teritoryal ve politik jeopolitik diyelim ki köşeye sıkıştırdığını inanıyorlar ve bunu iddia ediyorlar. Tabii bunun tarihsel yani eğer bakarsak o diplomasi tarihine bakarsak tabii bunlar yani mesele onun öyle olup olmaması değil ve büyük ölçüde de öyle değil bence. Ama önemli olan burada hesaba katmamız gereken şey şu andaki iktidar elitinin büyük ölçüde buna inanıyor olması. Ve diğer bir şey de şunu söylemek lazım. Savaş siyasetine dördüncü bir neden sayarsak. Şimdi bakarsanız Türkiye'nin bu yayılmacı eğilimlerini artık en tepeden, en tepe ağızlardan Cumhurbaşkanı dahil, bakanlar, istihbarat servisi, işte Savunma Bakanlığı gibi ağızlardan söylenir olması, yani bu yayılmacı eğilimlerinin bunların ağzından ifade ediliyor olması çok ilginç bir zamana rastlıyor. Yani 15 Temmuz sonra rastlıyor. Şimdi 15 Temmuz sonrasında rastlamasının birçok bir önemi var. O da şu, siz tasfiye edilmiş, darbe görmüş bir ordu, bir istihbarat kurumu, bir polis kurumu, yani topyekun bir devlet mekanizması var elinizde. Değil mi? Yani esas itibariyle kuvvetsizlenen bir, kudretsizleşen bir devlet mekanizması var elinizde ve siz bu devlet mekanizmasından tarih, yani Cumhuriyet tarihi boyunca beklenmedik bir performans bekliyorsunuz. Yani güçsüzleştikçe daha büyük hedefler koyuyorsunuz önünüze. Şimdi daha önceki kayıtlarımızda söylemiştim, bir kez daha hatırlatmak isterim. Şimdi Amerikalıların, yani bu konuyla ilgili çok farklı araştırmalar, çok, çok farklı tahliller var ama sadece ben şimdi Defense News'de 2018'de çıkmış bir makaleye referansla söyleyeyim. Yani Amerikan ordusu, yani dünyanın en güçlü ordusu varsayılan Amerikan ordusu dünyada iki tane major yani temel büyük ölçekli savaşta gerilimde savaşabilecek kapasiteye sahip olduğunu düşünüyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani o kadar hani bir tek kapasitesi değil, aynı zamanda konuşlanılması itibariyle dünyanın neredeyse İşte Pasifik'ten Akdeniz'e, Kuzey Avrupa'ya konuşlanmadığı yer olmayan Basra Körfezi'ne olmayan bir ordu, dünyada iki tane temel büyük yani temel ölçek büyük ölçekli savaş yani savaş kapasitesine sahip olduğunu düşünürken, Türkiye ordusunun ve işte ordu dışındaki güçlerin demin saydığım önüne konulan hedef. Yani şimdi bakalım Türkiye'nin içinde bulunduğu gerilimlere bakalım. Sayalım. Suriye ile başladık. Aslında Suriye ile başlamadık. Irak ve özellikle Kürdistan bölgesel yönetiminin kontrol altındaki topraklar. Suriye. Suriye'de iki cephesi var bu arada. Onun da altını çizmek gerekiyor. Yani burada üç cephe sayıyorum şu anda. Onun işi var sonrasında Libya. Onun sonrasında koskocaman bir Doğu Akdeniz gerilimi çıktı ki bütün herkesle, yani Akdeniz'deki kendimiz hariç herkesle kavga ettiğimiz, Türkiye açısından bakarsanız bir gerilim. Hani Amerikalıların major, yani temel büyük ölçekli dediğinin daha büyük ölçekli bir gerilimi zorluyorsunuz. Ve savaşın sınırından dönülüyor bunların hepsinde. Ve bu olurken konuşuyorduk. Yani şunu da demiştik hatta. Hani bu bile gündemden düşebilir. Gerçi uzun vadede kalacak bu mavi vatan meselesi, tekrar tekrar gelecek ama yani bu gündemleri bitmeyecek Türkiye. Onu görüyoruz. Yani bitmiyor. Bunun arkası geldi. Ve bu ülkenin tabii ki bunları yapabilmesi mümkün değil. Ama bu elit bunu yapabileceğini düşünüyor. Şimdi bu ilginç bir durum. Hani bunun bir çok rasyonel dökümünü, açıklamasını yapmak bence zorlanırız. Burada bence hani bu burada şunu söylemek lazım. Yani 15 Temmuz sonrasında iyiden iyi ortaya çıkan bir durum. Türkiye'nin söylediğimi tekrar ediyorum. Devlet, ülke her anlamda kudretsizleştikçe daha agresif hem iç hem dış siyasette yöneliyor. Şimdi benim burada bir açıklamam şuydu. Yani burada yani Türkiye'deki elit arasındaki bu bir kolektif narsistik zehirlenme söz konusu bende. Yani kim oldukları, tarihleri üzerinden bir üstünlük iddiası var ve istisnai bir muamele görmeyi hak ettiklerine inanç var. Ve maalesef bu gibi kolektif narsistik projelerin veyahut da elitlerin nasıl felaketlere götürdüğünü dünyanın değişik topluluklarını çok gördük. Şimdi burada bu dördüncü sebebi de saydıktan sonra şunu da eklemek istiyorum. Türkiye'nin hiçbir meseleyi çözemediğinin altını çizmek lazım. Türkiye'nin aslında bir sürü bu kahramanlık hikayeleri altında hiçbir meselede sonuca çözüme ulaşmak bir yere kangrenleştirip üst üste biriktirdiğini görüyoruz. Şimdi buna da ilişkin bir şey söylemek isterim. Ben 9 Ekim sonrası yani Suriye'ye, Kuzey Suriye'ye yani Rojava bölgesine Demokratik Suriye güçlerinin kontrol altındaki bölgeye işgal hareketiyle birlikte Türkiye'nin bir savaş rejimi olduğunu iddia ediyorum. Savaş dönemine rejimine dönüştüğünü iddia ediyorum. Ve bundan sonra artık Türkiye'nin bu gibi gerilimler olmadan bu rejimin ayakta kalamayacağını iddia ediyorum. Ve dolayısıyla bunların arkası gelmeyecek. Ama şimdi nerede durduğuna bakalım. Şimdi bir narsistik zehirlenmeden bahsettik. Yani kendilerini hani hem üstün görüyorlar, hem istisnai bir muameleye tabi tutulmayı hak ettiklerini düşünüyorlar. Hem de gerçekten güçlü olduklarını düşünüyorlar. Yapabileceklerini düşünüyorlar. Yani bence burada zaten mağduriyet siyasetinden kitlesel veyahut da kolektif narsizme geçişin en büyük şeyi de bu. Yani aslında geçiş demeyeyim çünkü bunlar aslında birbirine çok yakın, iç içe geçmiş siyasal durumlar ama hani yapabilirlik fikri. Biz her şeyi yaparız. Yani gerçekleştiremeyeceğimiz hiçbir şey yok. Ve dikkat edelim kimlerle karşı karşıya geliyoruz. En nihayetinde bizim büyük gerilimlerin her seferinde karşımızda bir nükleer güçle karşı karşıya kalıyor Türkiye. Yani çok ilginç. Yani hani çok sınırları zorluyor Türkiye. Yani çok aşırı zorluyor. Ve ne oluyor tabii ki? İlk başta bu şekilde yola çıkıyorsunuz. Ondan sonra hakikat yüzünüze çarptığı zaman orayı karma karışık. Yani Türkiye'nin içini nasıl yönetiyorsanız, Türkiye'de içindeki gerilimleri nasıl yönetiyorsanız, aslında savaş rejimi olmakla tek olan şey Türkiye'deki içe yönelik siyasetini dışarı ihraç etti politik elit. Ve dolayısıyla aslında içeride nasıl yapıyorsa, nasıl yönetiyorsa, hangi akılla yaklaşıyorsa bunların aynısını maalesef çok korkunç ve ürkütücü olan şey bu. Bunu artık tırnak içerisinde dışarıda da, çünkü ayrım kalmadığını söylüyorum. Dışarıda da aynılarını zorluyorlar. Ve nasıl, ne durumla karşı karşıya kaldılar? Mesela geliyor işte büyük bir işte 30 bir kilometre gideceğiz, bırakmayacağız, terör yapılanmasına izin vermeyeceğiz. Ve tabii ki gelinen noktada bir yerde durması gerekli. Hayat, yani hakikatleriyle, dünyanın hakikatleriyle karşıya kalındığı zaman da tabii ki o sorun çözülmeden orada birikiyor. Yani Türkiye'nin içerisinde nasıl moloz biriktiriyorsa, moloz yığını sürekli yıka yıka var olan bir rejim bu. Yıktıkça hani harfiyata hafriyata dönüşmeyip moloz birikiyorsa, siyasette de molozlar biriktiriyor. Ve Bakınız İdlib'deki durum. Yani şu anda Azerbaycan'ı konuşacağız. Azerbaycan, Ermenistan, Dağlık Karabağ etrafında konuşacağız ama şu anda aynı dönem, aynı saatlerde neresi daha gerilim yaşıyor? İdlib. Şimdi demin dediğim gibi Azerbaycan, evet, Ermenistan'ın silah ateş gücü itibariyle, ordusunun büyüklüğü itibariyle daha diyelim ki büyük bir güç olabilir. Ama hani Azerbaycan'ın yöneticileri eminim bunun çok farkındalar ki bu güçlü olmaları hani böyle bir savaş ilanını onları ikna edemez. Çünkü oradaki meselenin bir tek Ermenistan ordusu olmadığı veyahut da Karabağ'daki yönetim olmadığının, yönetimin ateş gücü olmadığını çok farkındalar. Yani Türkiye'nin bunun farkında değilmiş gibi davranması çok ilginç. Ve şeyi de unutmamak lazım burada tabii ki, diğer bir şey. Evet, İdlib'i söyledik. İkinci bir şey. Yani bu bütün Türkiye'nin savaş siyasetinde çok önemli bir kırılma yaşandı bizim son kaydımızdan bu yana. O da Oruç Reis'in geri çekilmesi. Yani bu tabii ki ve ondan sonra tamamen değişen bir ton. Yani siz şimdi bir yandan yüksek terbiyeden, anlatabiliyor muyum, kabadayıca hani bir mekana girip, atabiliyor muyum, hani tekmeleyerek kapıyı giriyorsunuz. Savaşsa savaş, büyük bedel ödersiniz. Yani bunu Fransa'ya falan söylüyorsunuz. Ve ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi ilk başta teknik falan deyip ondan sonra Cumhurbaşkanı Dışişleri Bakanlığı yalanladı. Biz aslında bunu işte bakım vesaire gibi şeyler için değil, bildiğiniz diplomasiye yer açmak için. Şimdi tabii ki uzatmayayım bunu. Sadece yani bu çok önemli bir dönem noktası. Belki başka bir programda sırf bunu da ele alabiliriz. Ama buradan da ders alınmadığını görüyoruz. Yine gerginlik siyasetini yaymaya devam ediyor. Bir savaş rejimi olma hali devam ediyor. Bence bu rejim olduğu sürece bundan vazgeçmeyecek. Nereden anlıyoruz? Siz demin bir SİHA örneğini verdiniz. O SİHA örneğine hiç gerek yok. Bütün sosyal medya Suriye'den oraya, Özgür Suriye Ordusu militanlarını cepheye giderken ki görüntüleri yayınlıyor. Herhalde bunlar elini kolunu sallaya sallaya götürmediler oraya. Bu ÖSO'yu kimin organize ettiği, onları kimin oraya gönderdiği çok belli. Yani Türkiye ateşle oynamaya ve etrafına ateş saçmaya devam ediyor. Şu anda durum budur. Ve buradan da aslında ne Türkiye halkının, ne hatta bakarsanız Türkiye devletinin bile bir çıkarı olabileceğini sanmıyorum. Tam tersine Türkiye etrafına hani hiçbir sorunu çözmediği gibi şu anda yani sürekli ülkenin hayatı ve geleceğiyle kumar oynuyor, büyük kumar oynuyor Türkiye yönetenler. Yani ve aklı başına, aklı selim kimi emekli askerler de buna sürekli altını çiziyorlar. Yani Türkiye yani veya Balkan Savaşı vesaire gibi senaryolar getiriyorlar, yani ne artık üzerine düşünüyorlar. Çünkü Türkiye'ninki dediğim gibi sürdürülebilir. Yani Türkiye'de rejim yıkılmayabilir ama Türkiye'deki rejim sürdürülebilir bir rejim değil. Çünkü varlığının artık yıkıcı etkisi ülke için ve çevresi için her geçen gün geometrik olarak artıyor. Ha, dolayısıyla hani bugün gider bu rejim, yarın gider onu bilemeyiz. Ama şunu bilmeliyiz. Artık Türkiye'nin geleceği zamanla yarış içerisinde. Yani zaman geçtikçe Türkiye çok daha vahim durumlara geliyor. Hem içeride hem dışarıda. Ve şu anda da hani Paşinyan'ın bir açıklaması vardı bugünkü işte sabah başlayan çatışmalardan sonra. Yani bunun çok büyük bölgesel bir çatışmaya yol açabileceği konusunda uyarı yapıyor Paşinyan. Ve ayrıca dünya kamuoyunu, tabii dünyanın hani temel güçlerini de bunu engellemeye çağrısı yapıyor. Şu anda aklı selim olan herkesin yani Türkiye'deki, ben hani hangi siyasi pozisyondan olursa olsun aklı selim herhangi bir kişinin, hatta kendisini milliyetçi, ülkesini seven insan olarak tanımlayan insanların, yani veyahut da devletçi, milliyetçi nasıl tanımlayan insanların da şunu görmesi gerekiyor ki şu andaki mevcut iktidar Türkiye'yi çok büyük felaketlere doğru, yani bu felaketlere, felaket risklerine bir tabiri caizse zar atıyor.
Peki Ekta Bey, dış politikadaki bu tehlikeli yaklaşıp gidişatı biraz konuştuk, birazcık da içeri dönelim. Aslında siz hep vurguluyorsunuz iç politika ile dış politikanın çizgilerinin birbiriyle tamamen karıştığı, hangisinin nerede başlayıp nerede bittiği ya da bir hangisinin hangisini domine ettiğinin bu çizgide tamamen ortadan kaybolduğunu belirtiyorsunuz. Ermenistan krizinden bir gün önce de HDP'li eski milletvekillerine, belediye başkanı ve parti yöneticilerine üzerine kapsamlı bir gözaltı operasyonu dalgası başlatıldı. 82 HDP'li isim gözaltına alındı. Aralarında kamuoyunun yakından da tanıdığı Ayla Akat, Atasır, Süreyya Önder, işte Altan Tan, Nazmi Gör gibi isimler de var. Bir taraftan içeride Kürtlere, Kürt siyasetine yönelik büyük bir artan, aslında uzun yıllardır bu şekilde, ancak eş zamanlı olması belki dikkati çekti. Kapsamlı olması, yine kamuoyunun yakından bildiği isimlere yönelik olması. Peki bu denkleme baktığımızda içerideki bu yaklaşımın okumasını nasıl yapabiliyoruz, yaparsınız?
Yani evet, tabii ilk başta şunu söyleyeyim. Yani tabii bu gülünecek bir iddia. Yani bunu ben sosyal medya hesabımda da buna yönelik bir paylaşımda bulunmuştum. Yani şunu söyleyeyim. HDP'ye ve hatta İmralı'ya ancak teşekkür edebilir şu andaki iktidardaki parti ve onun yetkilileri. Çünkü çok açık, herkesin de bildiği bir şey. Bu olay, yani bu isyanı, yani Kobani isyanını HDP çıkartmadı, çok belli. Hı. Ama HDP bir şey yaptı. HDP iktidar lehine bu isyanı sonlandırmaya, tabiri caizse bastırmaya çalıştı. Ve bastırdı. Yani insanlar bu 9 Ekim itibariyle bu ve sonrasında da aslında ilginç şekilde hem HDP'ye hem de, hani bunu başka bir belki dönemde konuşabiliriz. Burada bilmiyorum yeri ve zamanı mıdır. Hem de Kürt hareketinin genel olarak büyük bir maliyeti oldu bunun. Yani ve kendi tabanı olacak kesimlerden, yani 52 ölüm yaşandıysa bunun çok büyük bir kısmı HDP'nin kendi tabanı değil. Bunların, bırakınız her şeyi bir yana, her şeyi işte isyan çıkartmayı vesaire, HDP daha sonrasından bunların akıbetini bile takip etmedi. Tamamen defansa çekilmek zorunda kaldı vesaire. Ama şimdi onları da bir kenara bırakalım. Kimse zaten iktidar cephesinde ne zamanki süreç sonuçlanana kadar veyahut da 7 Haziran öncesine kadar kimse HDP'yi böyle bir şeyle de suçlamadı. Bunu da iyi hatırlamak lazım. Yani velhasıl kere, bu sır değil. Ben şu anda çok şey de bir şey söylemeyeceğim. Kimsenin aklına gelmeyecek bir şey de söylemeyeceğim. Tabii ki Türkiye'deki hukukun siyasallaşmasının geldiği noktayı gösteren başka bir şey. Peki amaç ne diyorsunuz? Şu anda o kadar çok amaçla yapmış olabilirler ki. Yani listesi belirebilir ancak. Dediğim gibi, yani hani yakın dönemde Rojava ile ilgili, yani şunu söylemek gerekiyor ki artık dünyanın en azından, yani oradaki temel aktörler, hem Amerika hem Rusya, hani oradaki Kürtlerin bir statüsünün olacağı konusunda hemfikir olmaya doğru gidiyorlar bence. Ve tabii bununla beraber Türkiye'nin hem bundan belki bir şeyler koparma, hem de bunun etrafındaki rahatsızlıkları söz konusu. Bununla bir bağlantısını, kuranlar vardır. Şüphesiz isteyen kurabilir. Dediğim gibi içeriyle dışarı arasındaki şeyler o kadar belirsizleşmiş durumda ki kurabilirsiniz tabii ki. Ama tabii bence esas mesele, yani benim daha böyle temel gördüğüm şey, bence bu rejim blokunun kendi karşıtı siyasal bloku içerisinde HDP'nin her geçen gün daha fazla çekim merkezi haline gelmesine gösterdikleri tahammülsüzlük ve bunun etrafında bence muhalefet blokunu yaralama, onu parçalama, bu da zaten çok sıkça söyleniyor, bu da çok açık. Yani yakın zamanda takip ettiyseniz işte Demirtaş'tan bir mesaj gitti İyi Parti'ye, sonra işte buna bir karşılıklı farklı şeyler söylendi. Ama şu çok kesin, bunu bizim daha önceki podcastlerimizde de konuştuk. Yani HDP'nin desteğini almayan bir muhalefetin şu andaki rejimle, en azından nümerik, o ne kadar önemlidir o ayrı bir tartışma. Seçim, sandık bundan sonra ne kadar önemlidir, ne gibi bir önemi vardır? Önemsiz demiyorum ama sonucu itibariyle değil, ama etkileri itibariyle önemi olacaktır muhtemelen. Ama her halükarda iktidar tabii bu şeyi dağıtmak istiyor. Zaten süre giden bir HDP'nin Kürt siyasetinin kriminalize edilmesi siyaseti zaten vardı. Ve bu siyaset etrafında yeni bir halkası olarak da hem CHP, hem en başta CHP'yi ve belki de daha önemli olarak da İyi Parti'yi bu konuyla ilgili tavır almak ikileminde bırakmak istiyorlar. Yani ve zaten mesela bunu nereden çıkartabiliriz? 7 tane milletvekiliyle ilgili de dokunulmazlığın kaldırılması fezlekesi hazırlanıyor. Ve bu fezlekeler meclise gidecekler. Ve burada AKP, CHP'nin ve kısmen de İYİ Parti'nin nasıl konum alacakları, bundan sonra Türkiye siyasetinin nasıl şekilleneceği konusunda da bence önemli ipuçları da verecek.
Peki.
Yani temel, ben şunu söyleyeyim yani, evet, temelden değiştirmeyebilir bu arada yani, evet.
Son olarak şunu sorayım. Siz Paşinyan'ın açıklamasına da değindiniz. Ermenistan-Azerbaycan arasında ki krizin bölgesel barışı tehdit etmesi, yayılması, bölgeyi daha da istikrarsızlaştırması ihtimali var. İnkar etmiyor kimse bu ihtimali. Ne dersiniz? Giderek yayılan, bölgesel istikrarsızlığa dönüşen bir durum var. Orta Doğu zaten karışık ama Türkiye'nin çevresine de, Türkiye'nin de belki de katkısıyla giderek yayılan bir bölgesel krizle karşı karşıya kalınacak gibi mi tablo?
Vallahi hani ben açıkçası Türkiye'nin çok fazla bir şey zorlayabileceğini sanmıyorum. Yani şunu karışıyorlar. Yani bir Azerbaycan-Ermenistan cephesinin açılmasını karışıyorlar. Yani etrafında her yerde savaş isteyen bir rejim var. Yani bu artık çok net. Yani dolayısıyla biz artık hani şunu da söylüyorum. Hani bu gibi tartışmalar olduğu zaman hani Türkiye şimdi tek tek örneklere bakacağız ama eğer bir ülke herkesle savaşıyorsa tek tek örneklerde ne olduğunda önemi biraz sipleşiyor. Şimdi iki savaş savaşabiliyor örneğini verdim Amerika. Yani şu anda Türkiye herkesle çatışabilecek anda. Yani ya söylemsel bir boyutta düşmanlaştırmış ya da aktif silahlı güçleri karşı karşıya durumda. Yani etrafını artık sınırı olmak bile değil. Yani deniz ötesi ülkelerle bile bu durumda. Türkiye yalnız bu Ermenistan meselesi tabii ki ne Libya meselesi yine benzer ne de Suriye'deki durum gibi. Yani bu Türkiye'deki şu andaki rejimin ağzını açabileceği çok ağzını açamayacağı kadar büyük bir lokma. Umarım çok daha uzun vadeli bir şey düşünmüyorlardır. Yani bunun içinden çıkmaları kesinlikle yani hani lütfen bölgeye bir iyi bakmak lazım. Yakın zamanda hem Rusya'nın hem NATO'nun tatbikat yaptığı bir bölgeden bahsediyorsunuz. Çok yakın zamanlar yani geçtiğimiz aydan bahsediyoruz. Daha ötesinde ve Türkiye'nin ikisinde de yer almadığı, muhtemelen NATO'da kasten yer almadığı NATO tatbikatında ama yani sonuç itibariyle hani orada hani Türkiye'nin umarım gerçeklikten o kadar kopmamışlar.
Peki.
Öyle umuyor. Yani burada hani buradaki lokmaya, buradaki kocaman lokmaya ağızlarını açacak kadar umarım ama yani görüntü maalesef tersi yönde. Onu da söylemek durumundayım. Yani siz oraya ÖSO savaşçıları ÖSO militanları gönderiyorsanız sınırdan işte efendim işte yaz uçak mıydı SİHA mıydı belli olmayan ağaçta uçuruyorsanız peş peşe Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, bilmem iletişimleri herkes bir neredeyse savaş ister, savaş ister tonda. Hani ve yani dediğim gibi olayın kendisi karmaşık ama tarihi çok karmaşık. Herkesin kendince haklı bulacağı argümanlar çıkartabileceği bir tarih ama bu dünden bu yana gelişen olaylarda tabii ki Azerbaycan tarafı yani bu Ermenistan tarafında öyle bir şey yok zaten. Neden olabilsin? Zaten adamlar toprakları kontrol ediyorlar yani biz başmaları için bir gerekçe yok. Ve buna rağmen işte Azerbaycan'ı işte Ermenistan'ın savaş bölgedeki barışı tehdit ettiği vesaire vesaire. Yani Türkiye tarafı orada da savaş kanırtıyor. Umarım yani bunu sadece işte ne bileyim hadi bir de burayı yoklayalım gibi düşünüyorlardı. Daha ötesini düşünüyorlardı. Çok...
Peki. Ekrem Bey yayına katıldığınız için teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.